Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Kimine göre İslam'ın kılıcı, cihan fatihi, yenilmez imparator, kimine göre ise kana susamış bir canidir Tiburlenk. Aslında doğrudan doğruya bir tanımlamada bulunmadan önce Timur'un hayatını ve yaptıklarını bilmek gerekir. Biz doğal olarak 1402 yılında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Yıldırım Beyazıt'ı yenmesi ve esir almasıyla tanısak da aslında Timur'un hayatı çok daha ilginç ve öğrenmeye değer ayrıntılarla gizlidir. 1336 tarihinde doğduğu rivayet edilir. Özbek tarihçiler dışındaki tarihçiler ise bu tarihi 1320-1330 tarihleri arasında diye kabul ederler. Tarihçi Arap Şah'a göre anasının karnından çıktığında avuçları kana bulanmış, bu da elleriyle çok kan dökeceği biçiminde yorumlanmıştır. Gençlik yıllarında rivayete göre koyun çalarken yakalanır ve sağ ayağı aksak kalacak darbeler alır. Bu arada sağ el serçe parmağı ve yüzük parmağını da kaybeder. Bir boy beyliğinden evlilikler ve ittifaklar sayesinde büyür ve Semerkand'ı ele geçirirler Emir Hüseyin'le birlikte. Daha sonra Emir Hüseyin'i ekarte eder, Çağatay Hanım'ın kız kardeşini alarak soylu bir unvana kavuşur. Hanlığı kendisi idare etmekle birlikte Moğol töresince başa, göstermelik de olsa Cengiz Han'ın soyundan Soyurgatmış'ı geçirir. Önce Moğollar arasında birlik sağlayabilmek için harekete geçer ve seferler düzenler. Rakiplerinin rakiplerini destekler ve onlara yardım eder. Bunlardan en ilginç ve dikkate değer olanı, Türk devleti olan Ak Orda'nın başına geçmesi için Toktamış'a elinden geldiğince asker ve para yardımında bulunmasıdır. Her ne kadar o silah kendine dönecek olsa da, kaypak ittifaklar ve sözler bu toprakların değişmez bir gerçeğini oluşturmuştur. Çok değişik savaş taktikleri ve aldatma teknikleriyle savaşlara daha başlamadan önce hep bir adım önde olmasını bilmiştir. 1370 tarihinde kendisine gelen elçilerin karşısında daha önce içtiği yaban domuzu kanını kusarak düşmanlarını kandırmış, ölmek üzere olduğu intibahı vererek harekat tarzlarını etkilemiş ve daha sonra mağlup etmiştir. Toktamış Han üzerine kışın yaptığı seferde 5 ay kovalamış, açlık karşısında 3 günde ordusunu çember haline getirip daraldıkça görülmemiş bir av ve moral katmıştır ordusuna. Terek Nehri karşısında 3 gün karşılıklı aşağı yukarı hareket eden ordusundaki kadınlara asker kıyafeti giydirip aşağı doğru hareket ettirmiş, erkeklerse yukarı kesimden karşıya geçerek düşmanı yenmişlerdir. Psikolojik savaş tekniklerini başarıyla kullanmasını bilmiştir. Korku ve dehşet saçarak pek çok güçlü devleti ve şehri tek bir kılıç sallamadan almıştır. Rakip ülkelerdeki birlik beraberlik bozulunca ya da iç siyasi karışıklıklar artınca bundan yararlanmasını bilmiştir. Hindistan, Mısır ve Çin seferleri bunun örneklerindendir. Fethetmek istediği ülkelerde önce istihbarat çalışmaları ve haritalara dayalı stratejik araştırmalar yaptırdı. Ülkenin önde gelenleri, orduların durumu, haritalar, önemli siyasi olaylar anında ona ulaşırdı. Topraklarında yem adı verilen konak sistemini kurmuştu. Bu noktalarda haber getiren atlılar, at değişirler ve kervanlar mola verirlerdi. Her kim nerede olursa olsun Timur'a haber getiren ya da haber götüren kişiye atını vermek zorundaydı. Atlılar durmadan yol alırlar, pek çok at çatlasa da hızlı istihbarat her şeyden önemliydi. İstihbaratçıları arasında tarikat mensupları, gezgin din adamları, dervişler, şeyhler, sufiler de bulunurdu. Ele geçirdiği şehirlerin bazılarını yıkar, yakar, taş üstünde taş bırakmazdı. Ama önce şehrin ganimetlerini alır ve ondan sonra askerlerini şehre salardı. Askerlerin her türlü kelle almasını, ırza geçmesini, yağma yapması emrini verdiği çok olmuştur. Kimi zaman askerlerin belli sayıda kelle getirme zorunluluğu olurdu. Kentte koparacak kelle bulamazsa askerler ya parayla kelle satın alır ya da esirlerinin kellelerini kesmek suretiyle görevlerini tamamlardı. Bu kellelerden kanlı ve yüksek kuleler yapılırdı geriye. Kimi zaman bu yıkım öyle hale gelirdi ki, örneğin 1384 yılında Zerenç kenti teslim olduktan sonra kentte tek bir iz dahi bırakmadı. Asya'nın bahçesi, Doğu'nun tahıl ambarı olarak ün salan bu kentte 100 yaşındaki ihtiyardan beşikteki bebeğe kadar herkesi kesti. Kentte canlı kedi, köpek, hatta dikili tek bir ağaç bile bırakmadılar. Bugün dahi burada tek bir ot bitmediği söylenir. Akla gelebilecek her türlü vahşet vasıtalarını kullanarak şöhretini yaymak, bu karşı konulmaz güce karşı koymanın nafile olacağını göstermek istemişti. 1387 tarihinde İsfahan'ı alır. İsfahanlılar isyan edince şehre tekrar döner ve 7 yaşından küçük çocukları ailelerinden ayırtarak bir araya toplar. Daha sonra bu 7000 çocuğu ailelerinin gözleri önünde saatlerce atlılara ezdirmek suretiyle katleder. Kafalarını vücutlarından ayırtır. Tarihçi Hafız Ebru kentin yarısını dolaşır ve her biri 1500 kafadan 28 kure saydığını yazar. 1398 tarihinde Delhi'ye uzanır. Savaşa başlamadan önce daha önce esir aldıkları 100 bin kişiyi katleder. Tarihçi Ferişte'ye göre Delhi'de öyle bir katliam yapar ki sokaklar üst üste cesetlerden geçilmez olur. Hintliler de silahlarını bırakıp kurbanlık koyun gibi katliama boyun eğerler. Aslında sayıları sarhoş ve dağınık Moğolların neredeyse 10 katıdır. 1400 yılında Sivas şehrini kuşatır. Şehri kan dökmeyeceğine söz vererek teslim alır. 3-4 bin tane Ermeni'yi kazdırdığı büyük çukura gömmek suretiyle öldürür. İşte sözümü tuttum, bir tekinin bile kanını dökmedim der. Şam kentini kuşatır. Şehrin ileri gelenleri fidye olarak 1 milyon dinar karşılığı anlaşırlar. 1 milyon dinar gelince fidyeyi 10 milyon dinar yaptığını söyler. 10 milyon dinar gelince de daha fidyenin 3'te 1'inin geldiğini söyler. Topyekün tecavüz ve yağma için bahane aradığı bellidir. Sonuçta Şam tarihinde görülmedik yağma ve talana maruz kalır. Zenginler ve din adamları her şeylerini vererek canlarının bağışlanmasını isterler. Onlara ünlü Emeviye Camisi'ne gitmelerine izin verir. Burada 30 bin kişi toplanınca kapıları kapatarak bu insanları diri diri yakmış ve ateşe vermiştir. Yağma konusunda askerlerine çok bonkör ve çok hoşgörülü davranmasıyla ün salmıştı. Askerlerine maaş vermezdi. Tek gelirleri yağma ve talan olan askerler seferlere büyük şevkle hazırlanır ve giderlerdi. Ordusunda onlu sistem uygulamıştır. Üstün başarı gösterenler cömertçe mükafatlandırılır ve Tarkan unvanı verilirdi. Tarkanlar vergiden muaftı, yağmaladıkları her şey kendilerinin olurdu. Aynı suçu 10 kez işlemedikçe ceza almazdı. En büyük ayrıcalıksa istediği zaman Timur'un huzuruna çıkabilmesiydi. Atlı okçuları boynuz, ağaç ve sinirden yapılma 80 santimetrelik çok etkili bir yay kullanırlardı. At üstünde her şekilde çok isabetli atışlar yaparlardı. Bu harekat şansı da savaş meydanlarında çok büyük üstünlük getirmiştir. Tarihçi Arap Şah'a göre kapalı bir mizaca ve derinliğe sahipti Timur. İlginç ve pragmatik bir yapıya sahipti. İşine geldiği zaman Moğol tarafı ve Cengiz Han'ın torunu olmasından, Moğol geleneklerinden bahseder ve yararlanır. İşine geldiğinde Şiilikten, işine geldiğinde Sünnilikten bahseder, istediği kadar Müslüman, Hristiyan kanı akıtmaktan çekinmez, bunu da ya kafirlere cihat ya da yeterince Müslüman olmama gibi sebeplere dayandırırdı. Kahire'de halife, Bağdat'ta müminlerin koruyucusu, Sultan Beyazıt'sa İslam'ın kılıcıydı. Günü gelince Timur bu unvanların hepsini alaya alacaktı. Dönemin İslam dünyasında, diğer dünyalarda da tabii büyüklük doğrudan askeri güce bağlıydı. Timur'un yaptığı kıyımlar çoğunlukla Musevi ya da Hristiyanlara değil, Müslümanlara yönelikti. Ama gene de İslam adına bunları yaptığı iddiasındadır. Timur, Hindistan'dan Memluklara, Moskova'dan Çin sınırına kadar ülkesini güven altına aldıktan sonra Beyazıt'ta karşı karşıya gelmiştir. Karşılıklı mektuplarla hakaret ve aşağılamalar sürmüş, Karakoyunlu Hanı Ahmet'i koruması altına alan Beyazıt'la Timur dalga geçmiş ve Sivas'ı düşürerek kızdırmıştır. Beyazıt'a bugüne kadar Hristiyanlara karşı yaptığı savaşlar nedeniyle dokunmadığını, ancak cihan hükümdarı olan kendisine bağlılığını bildirmesini istemiştir. ...1402 yılında Beyazıt ordularıyla Çubuk Ovası'na gelir ve avantajlı mevzilerde düşmanlarını beklemek yerine düşmanını kovalamaya çıkar. Timur'u ve büyük ordusunu kaybetmiş, Anadolu'da boşu boşuna bir hafta ordusunu yormuştur. Timur, geçtiği yerlerde yiyecek ve içecek bırakmadan düşmanını kendi ülkesinde neredeyse aç ve susuz bırakmıştır. Daha sonra Beyazıt, Timur'u bulduğundaysa Timur, Beyazıt'ın boşalttığı avantajlı mevzilerde düşmanını beklemektedir. Suyun dahi kontrolünü eline almıştır. Beyazıt'ın ordusu ruhen ve bedenen bozulmuştur. Timur, Beyazıt'ın ordusundaki Tatar beyleriyle aylardır gizli bir şekilde görüşmektedir. Beyazıt'ın ordusundaki Tatar sayısı bir rivayete göre Timur'un ordusundaki asker kadardır. Savaşın henüz başında Tatarlar saf değiştirmişler ve maçın sonucu aslında oyun başlar başlamaz belli olmuştur. Şehzade Mehmet Çelebi bu ihanette çekilmek zorunda kalmış, bunu gören ordular dağılmıştı. Beyazıt ise has yeniçerileriyle akşama kadar savaşmış, ancak askerleri lime lime olmuştur. İlk defa bir Osmanlı sultanı savaşta esir düşmüştür. Timur'un huzuruna elleri bağlı olarak çıkarılan Beyazıt aşağılanmış, Timur ellerini Beyazıt'ın terli saçlarına sürerek hanımına, "Bak görüyor musun? İşte bunlar sultan diye dolaşan çoluk çocuk." Bu şekilde söyleyerek kafasına basarak tahtına çıkmıştır. Akşamleyin ziyafet vermiş, Beyazıt'ı ziyafete getirmiş ve haremindeki bütün karılarını saki yaptığını ve ziyafetin sonunda hareminin ne hale geleceğini kendi gözleriyle görmesini sağlamıştır ve kafese koyarak onu sürekli aşağılamıştır. Nihayet fidye talebini kabul etmemiş ve ülkesini, Rumeli'deki toprakları Süleyman Çelebi'ye, Batı Anadolu'daki topraklarını ise İsa Çelebi'ye bırakmıştır. Beyazıt'ın dirliğini sağladığı Anadolu beyliklerini de eski beyleri arasında dağıtmıştır. Böl parçala yönet sistemini o dönemden uygulamıştır. Anadolu'yu yakıp yıkmış ve hunharca yağmalamıştır. Erkek nüfusun sadece dörtte biri sağ kalabilmiştir. İzmir'de bulunan Şövalye Kalesi'ne girerek Anadolu'daki son Hristiyan yönetimini sonlandırmış ve kafalardan oluşan kuleler dikmeyi ihmal etmemiştir. Timur belki de tarihi baştan aşağıya yeniden çizmiştir bu seferiyle. İstanbul'un fethini 50 sene geciktirmiş, Avrupa'nın toparlanmasına ve iç sorunlarını çözmesine zaman sağlamıştır. Osmanlı belki de Viyana'yı kuşatacağı ve muhtemelen yıkacağı dönemde Fetret devrini yaşamış, Anadolu'nun istikrarının yeniden sağlanması için uğraşmıştır. İslam dünyasının en zengin kentlerinin hemen hepsini yağmalamış, yakmış, yıkmış, belki de yüzlerce yıl geriye götürmüştür. Belki de altın yumurtlayan binlerce tavuğu kesmiş, onların etleriyle kendi halkına ziyafetler çektirmiş diyebiliriz. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, sahip olduğu topraklarda güvenlik sorunu pek yaşanmazdı. Çok katı ve çoğunlukla ölümle sonuçlanan cezalar nedeniyle suç oranı çok düşüktü. Hatta bir rivayete göre elinde bir kese altın olan çocuk bile imparatorluğun bir ucundan diğerine çok rahatlıkla gidebilirdi. Timur'un Beyazıt'ı yenmesi Avrupa'da korkuya sebep olmuş ve bu orduların Avrupa'ya geçmesi halinde Hristiyanlığın kökünü kazıyacağı korkusu sarmıştır. Timur'un Avrupa'ya geçmemesinin temel nedeni ise kuşkusuz Avrupa'nın fukaralığı ve fethetmeye değmez olarak görülmesindendi. Timur bundan sonra doğuda kendisine rakip olan ve son dönemde iç karışıklıklar içinde bulunan Ming hanedanına saldırmaya karar vermiştir. Bunu da şu sözleriyle emirlerine ve şehzadelerine söyler.
Allah bize öyle bir baht açıklığı vermiş ki, sayesinde Asya'yı fethedip cihanın en büyük hükümdarlarını devirdik. Geçmişte pek az hükümdara bu kadar geniş yetki, böyle büyük bir ordu ve böyle mutlak bir egemenlik nasip olmamıştır. Bu büyük fetihler kan dökülmeden yapılmamıştır ve bunlar sırasında çok sayıda Allah'ın kulu canından olmuştur. İşte geçmişteki günahlarımın kefareti olarak cihanda başka bir gücün başaramayacağı bir sevap işlemeye karar vermiş bulunuyorum. Kafirlere savaş açacak ve Çin'in putperestlerinin kökünü kazıyacağım.
Timur çok mümin kanı akıtmıştı. Çin'de kazanacağı zaferle bunun kefaretini ödemeyi umuyordu. Dahası Cengiz Han'ın oğullarına ait 4 Moğol hükümdarlığı onun hakimiyeti altında birleşecekti. İlk tanıyan Çağatay Hanlığı olmuş, Cuci ve Hulagü onu izlemişti. Tek eksik Kubilay'ın hanlığındaydı. İslam'ı kabul etmeyen sadece onun imparatorluğu kalmıştı. Semerkant'ta sefer dönüşü çok ama çok büyük şenlikler yapıldı. Rivayete göre sadece 50 bin çadırdan oluşan ayrı bir şenlik obası kurulduğunu tarihçiler yazar. 1404 yılında çok ağır kış koşullarına, yaşlı ve hasta olmasına rağmen sefere çıkar. Ancak ağır kış koşullarında karın iki mızrak boyuna ulaştığı durumda ordu beklemek zorunda kaldı. Timur'un ölüm döşeğindeki son sözleri şöyledir.
Çok kalmadı. Ruhumu teslim edecek, canı veren ve alan Allah'ın huzuruna çıkacağım. Arkamdan ağlamayın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Divaneler gibi kendinizi yerden yere atmayın. Çarpmayın. Bunun yerine benim için dua edin ki Allah rahmetini üstünden eksik etmesin. Tekbir getirin. Fatiha okuyun ki ruhum şad olsun. Cenab-ı Hak bana İran ve Turan'a kanun nizam getirmeyi nasip eyledi. Artık o topraklarda güçlü güçsüzü ezemiyor. Taksiratım çoktur, Allah affetsin. Cihangiroğlu Pir Muhammed tahtımın tek kanuni varisidir. Burada ilan ediyorum. Semerkant tahtında mutlak bir egemenlik ve tam bir serbestliği içinde oturmalıdır. Yurdumuza, ordumuza ve hakimiyetimiz altında bulunan topraklara ancak böyle hükmedilebilir. Hepinizin ona itaat etmesini emrediyorum. Gerekirse onu güçlü kılmak için canınızı vermekten kaçınmayın. Böyle yaparsanız dirlik ve düzen bozulmaz. Yıllardır çektiğimiz emekler zayi olmaz. Birlik olursanız kimse ne size ne de benim son vasiyetime karşı koyabilir. Huzuru ve asayişi korumak için dediklerimi yapmayı unutmayın. Tebaanızın ne yaptığından daima haberli olun. Korkmayın, kılıcınızı cesaretle taşıyın ki benim gibi uzun saltanat sürün ve geniş topraklara hükmedin. İran'ı ve Turan'ı düşmanlarından ve asilerden temizledim. Onlara refah ve adalet getirdim. Eğer benim son istediklerimi yerine getirir ve davranışlarınızı sadece adalet duygusunun yönlendirmesine izin verirseniz, daha uzun süre bu hükümdarlık elimizde kalır. Fakat ne zamanki birlik ve ahenk bozulur, işte o zaman talih tersine döner. Düşman sizi savaşla bunaltmaya başlar ve bunun önünü almak çok zor olur. devlete ve dine telafisiz, olanaksız zararlar gelir.
Tarihçi Arap Şah, Timur'un ölümünü yüreği çatladı. Ne servetinin ne de çocuklarının bir faydası olmuyordu. Sonra kan kusmaya başladı. Esef ve tövbeyle yumruklarını dişliyordu. Ölümün sakesi ona acı şerbeti sundu ve o güne kadar inkar ettiği şeyi aklı keser oldu. Cehennemin lanetini görünce imanından medet umdu ama nafile. Aman diledi ama veren olmadı. Öyle bir öksürüyordu ki deve boğazlıyor sanılırdı. Suratında renk kalmamıştı. Yuları gerilmiş deve gibi ağzı burnu köpürüyordu. Ona eza eden melekler bir görülseydi, günahkar ruhu nasıl büyük bir keyifle hırpalıyorlar, evini barkını dağıtıp hafızalardan siliyorlardı. Sonra cehennemden at kılından yapılmış giysiler getirdiler. Islanmış keçiden lif çeken şiş gibi ruhunu çekip aldılar. Oradan lanetlenmek ve cezasını çekmek üzere Allah katına havale edildi. İşkence hiç durmadı. Allah'ın cehennemi, azabı hiç dinmedi. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var ki, Arap Şah'ın bütün ailesi Şam'da gözleri önünde küçük yaşta katledilmiş, Timur'a tarif edilmez bir hınç ve öfkeyle doludur. Timur, baba ocağı ve ilk başkent Şehri Beyze gömülmeyi düşünüyordu. Ancak ölümünden sonra tahta geçen ve tahtın gerçek varisi Pir Muhammed'i öldüren Halil Sultan, Timur'u Semerkand'a gömer. İmparatorluk bir süre taht kavgalarıyla çalkalanır. Ancak tahtı ele geçiren oğlu Şahruh ve torunu Ulu Bey döneminde yaklaşık 40 yıllık bir ilim ve edebiyat döneminde en parlak dönemi geçirirler. Ulu Bey'in ölümünden sonra gene taht kavgaları başlar. Timur'un mezarı vasiyeti üzerine hocası Şeyh Seyyid Bereke'ye ait mezarın ayak ucuna gömülmüştür. Timur soyunu Cengiz Han'a kadar dayandırıyordu. Timur'un soyundan torununun torununun torunu Babür Şah tarafından Hindistan'da kurulan Moğol hanedanlığı 19. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürmüştür. Diğer hanedanlar ise çok kısa süreli varlıklarını sürdürmüş ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur.